Ayrım 108 sayfa 335 Ulaştırma. Memlekette ulaştırma durumu daha parlak değildi. Bütün Türk topraklarında adına şose denebilecek tek kilometre yol yoktu. Mesela İstanbul'dan İzmit'e ancak Sapadağ yollarından ve müşkülatla gidilebilirdi. Anadolu ve Trakya yolları kışın çok defa çamurdan geçit vermeyen bir takım izlerden ibaretti. O kadar ki Türkiye'de şoseler hatta devlet istatistiklerinde bile yol olarak gösterilmiyordu. Demir yollarına gelince durum şöyleydi. Türk topraklarında ilk demir yolu 1856'da imtiyazı verilip bir İngiliz şirketi tarafından işletmeye açılan İzmir Sarıköy hattı oldu. Parantez içinde 1882. Daha sonra bir Fransız şirketi Sirkeci Samatya şehir hattını açtı. Yine 1882'de Haydarpaşa İzmit hattı işletmeye açıldı. Bu hat 1892'de Ankara'ya vardı ve orada kaldı. Güneye doğru Konya'ya 1895'te varıldı. 1899'da Şark Demir Yolları Edirne'ye ulaştı ve bunu dahilde bazı tali hatlar takip etti. Lozan Antlaşması imzalanırken elimizde kalan bütün demir yollarının uzunluğu 4072 kilometreden ibaretti ve hepsi yabancı şirketlere aitti. Cumhuriyetten sonra hükümet, milli mücadelenin askeri tecrübelerinden de faydalanarak iktisadi siyaset hayatında ve daha aşağıda değineceğimiz en cesur kararını aldı. Yeniden 2300 kilometrelik hat inşasını tasarladı. Bu karar ve onun başarılı uygulaması, Cumhuriyet hükümetinin iktisadi alanda övünülecek zaferi oldu. Cumhuriyetin Lozan'dan sonraki iktisadi potansiyelini verirken, deniz yollarına da birkaç cümleyle değinmeliyiz. Yeni Türkiye'nin sahil uzunluğu 4000 kilometreyi buluyordu. Cumhuriyetten önce Türk limanları arasında bile yabancı gemiler işliyordu. Zaten imparatorluğun bütün deniz gücü, parantez içinde devlet gemileri de dahil olmak üzere, mesela 1911'de 61.868 safi tonilato hacminde 120 parça deniz vasıtasından ibaretti. Bunların çoğu bir takım çatanalardan ibaretti. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir, Cihan İktisadında Türkiye Transport Bahsi 1930. Mütareke imzalandığı sıralarda bu hacim 50 bin tona düşmüştü. Lozan Antlaşması'nın Türk sahillerinde kabotaj ve pilotaj hakkını Türklere tahsis eden 9, 10, 12. maddelerinin teşvik edici tesiri ve o yıllarda İstanbul'da birçok kaçak Rus gemilerinin satılığa çıkarılması ve umumiyetle cihanda eski gemi fiyatlarındaki ucuzluk dolayısıyla Türk gemiciliği bu konjonktürden faydalanma imkanlarını buldu. Bu suretle de 1923'te Türk ticaret filosunun bütün gemi hacmi 72 bin tona yükseldi. Türkiye'nin ekonomik meseleleriyle bunların çözümü ve yeni bir düzene yöneliş yolundaki hareketlerin teferruatlı incelenmesi bu kitabın konusu değildir. Daha ziyade bir hükümet siyaseti mahiyetinde olan bu konu, İkinci Adam isimli eserimizin ikinci cildinde ele alınmıştır. Çünkü daha ziyade sayı ve rakam hareketlerine dayanan bu gelişmelerin burada etraflı incelenmesi, tek adamın inşa planının dışında kalır. Fakat Lozan'dan sonraki devrin, daha yukarıda değindiğimiz iktisadi karakteristiği gibi başlıca iktisadi faaliyetlere de kısaca değinmek, devrin gelişmelerini canlandırmak için faydalı olacaktır. Bu sebeple burada ve önce 1923-1930 arasında yer alan iktisadi karakterlere değineceğiz. Tarım sahasında en önemli olay, 17 Şubat 1925'te ve 552 sayılı kanunla aşar vergisinin, parantez içinde mültezimler eliyle toplanan aynı vergi, kaldırılması oldu. Buna ihtilalci değerde bir hamle diyebiliriz. Çünkü aşar yalnız bir vergi değildi. Anadolu'da eşraflık, mütegallibelik nizamının en güçlü dayanaklarından biriydi. Aşar vergisinin tahsil işini üstüne alan mültezimler ve adamları köyün baş belasıydılar. Bunlara kimse karşı gelemezdi. Köyün üstünde yürüttükleri hüküm ve zulümden başka, meydan verdikleri iktisadi nizamda bir soygun nizamıydı. Çünkü mahsulü hasat yani döküm zamanında adeta yok pahasına depolayarak mahsulün kıt zamanında pazara sürerlerdi. Aradaki fiyat farkından büyük menfaatler sağladıktan başka, köylünün muhtaç olduğu aylarda gene ona satarak Anadolu'nun büyük sosyal dertlerinden biri olan borçlandırma ve murabaha yolu ile kendi hükümlerini şaşmaz bir sistem halinde devam ettirirlerdi. Fakat ne var ki, aşar vergisi hükümetin vazgeçilmez gelir kaynağıydı. Dipnot, aşar toprak ürünlerinden alınan 10'da 1, parantez içinde bazen 8'de 1 oranında bir aynı vergiydi. Özelliği şuydu ki, bu vergi harman yerinde ve hasat sırasında aynen, parantez içinde yani mal olarak alınırdı. Bu verginin tahsilini hükümet artırma suretiyle şahıslara bırakırdı. Yani vergi toplamada iltizam usulü uygulanırdı. Bu işi üzerine alanlara da mültezim derlerdi. Mültezimler daima bölgenin belli, nüfuzlu eşrafı olurdu. Tahsil sırasında aşırı zulümler ve haksızlıklar yapılırdı. Mesela 1924 bütçesinde köy vergileri devlet gelirinin %25,5'ini, şehir vergileri ise %5,5'ini teşkil ediyordu. Köy vergilerinin içinde aşar vergisi bütün devlet gelirinin %21,3'üydü. Yani 1924'te ve zaten 153 milyon 46 bin 854 lira olan devlet gelirlerinde aşar vergisi 27 milyon 500 bin lira ile bütçe gelirinin önemli bir kısmını alıyordu. Aynı sene ise devlet bir taraftan harp ve istila yaralarını sarmak, diğer taraftan bütçenin %33'ünü alan ordu masrafı ile yeni ele atılan demir yolları vesaire işlerini karşılamak zorundaydı. Parantez içinde nafa vekaleti, devlet masraf bütçesinde ve 1925'te %10,7 ile yer alıyordu. İşte bu şartlar altında meclisin bir kalemde aşar vergisinden vazgeçmesi, Lozan sonrası devrinin en büyük kararlarından biri oldu. Gerçi bu kararı ziraat ve köylülük sahasında yeni kararlar izleyemedi. Hele 1929 dünya iktisat buhranının toprak mahsulleri sahasında yarattığı fiyat çöküntüleriyle ziraat tamamen halsizleşti. Böylelikle de Gazi'nin köylülük alanında çeşitli vesilelerle belirttiği görüş ve direktiflerle orantılı bir gelişme hükümetçe uygulanamadı. Dipnot, bu görüş ve direktiflerden bazılarını burada verelim. Türkiye'nin hakiki sahibi, hakiki müstahsil olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin iktisadi siyaseti bu asli gayeyi istihsal etmeye matuftur. Köylünün emek ve çalışmalarının semerelerini kendi menfaati lehine azami hadde yükseltmek iktisadi siyasetimizin esas ruhudur. 7 asırdan beri emeklerini elinden alıp daima tahkir ve tezlil ile mukabele ettiğimiz bunca fedakarlık ve ihsanlarına karşı nankörlük, küstahlık, cebbarlıkla uşak menzilesine indirdiğimiz bu sahibi asliğinin huzurunda kemal-i hicap ve ihtiramla, parantez içinde utanarak, saygıyla hakiki vaziyetimizi alalım. Ancak tarım alanında ve köylülük için doğrudan doğruya etkili tedbir alınmamakla beraber, demir yollarının geliştirilmesi, yolların ıslahı, asayişin sağlanması, askerlik hizmetlerinin kısaltılması gibi yollardan köye sağlanan faydayı ayrıca belirtmek icap eder. Dipnot, Türkiye'de toprak ve ziraat meseleleri, 1923-1950 arasını içine almak üzere ve müstakil bir bahis olarak ikinci adamın ikinci cildinde verilmiştir.